Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 4 Mehr 1401 Hicri Kameri 29 Sefer 1444 ve miladi 26 Eylül 2022 Pazartesi. Ayrıca İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din uzmanı Sayın Bahri Akyol ile İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü, Kutsal Sam Haftası ve İran'la Gezelim Görelim isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Tebliğ Koalisi Koordinasyon Kurulu İran milletine teşekkür etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, ajansın denetiminin tarafsızca olması gerektiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı, Komutan Bakri savunma gücüne vurgu yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya'nın savunma alanındaki ihtiyaçlarını memnuniyetle karşılarız dedi. Irak'ta yeni ittifak kuruldu. Ve Filistinli mücahitler işgal askerlerine yönelik operasyon düzenledi. Şimdi haberler.
İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu, İslam İran milletine dün düzenledikleri büyük mitingden dolayı teşekkür etti. Dün İslam İran üzerinde çeşitli kentlerde düzenlenen kalabalık gösterilerde, ülkede son günlerde olaylar çıkaran kargaşacıların eylemlere protesto edildi. İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklamada, İran milletinin dün görkemli ve coşkulu şekilde katılımı ile düzenlenen gösteriye işareti, bu mitingde İran milletine baş döndürücü şekilde birlik, beraberlik, gayret ve izzet gösterisi yaparak, canice girişimler ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan nefretlerini tekrar ettiklerine vurguladı. Bu arada İran'da kargaşa oluşuranla protesto ediliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami İran'ın çeşitli noktalarında son günlerde isyancıların sebebiyet verdiği olaylar ve eylemleri protesto edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda dün İslami İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen eylemler ve yürüyüşlerde son günlerde bazı kentlerde kargaşa çıkaranlar ve destekçileri protesto edildi. İran halkı son zamanlarda kaos yanlılarınca yapılan saygısızlığa tepki olarak polis gücünü ve dini ve devrimci ritüelleri desteklemek için birleştiği ve ülke genelinde isyancılara karşı protesto gösterisine katıldı. Son günlerde isyancıların eylemleri ve Kur'an'a ve İslam'ın kutsallarına saygısızlık edilmesi ve bunun üzerine dini kurumların bu saygısızlıkları kınamak için protesto yürüyüşü çağrısında bulunmalarının ardından bugün ülkenin çeşitli kentlerinde Resulullah'ın büyük ümmetinin buluşması adı altında ülke genelinde yürüyüşler ve gösteriler düzenlendi. Tahran halkının gösterisi İnkılap Meydanı'nda yapıldı. Halkın çeşitli kesimleri İnkılap Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklardan meydanı doldururken son isyanları kınadılar. Ayaklanmaların başlıca faillerinin yargılanmasını talep ettiler. Aynı zamanda İran güvenlik güçlerini destekleyen sloganlar attılar ve polisi ülkenin güvenliğinin ve otoritesinin garantörü olarak nitelediler. Hazreti Peygamber ve İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın vefatının yıl dönümünde bu gösterilere katılanlar Lebbeyk ya Hüseyin, Lebbeyk ya Hasan ve Lebbeyk ya Resulullah şeklinde sloganlar attılar. Ayrıca İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan'da dini çevrelerin çağrısı üzerine kentin 63 yerinde isyancılara karşı kınama ve İslam İnkılabı rehberine bağlılık gösterisi yapıldı. Ayrıca reşt alimlerinden ve din adamlarından oluşan bir grup da son zamanlarda kutsal yerlere yapılan saygısızlıkları kınadılar. Kazvin, Hemedan, İsfahan, Şiraz illerinde halkın çeşitli kesimleri de yürüyüşler düzenleyerek yaz grupları başlatarak Kur'an'a, camilere hakaret eden isyancıları kınadılar ve onlara karşı kararlı eylem talep ettiler. Fars Körfezi kıyısı halkı, Şii ve Sünniler de art niyetli kişilerin yıkıcı eylemlerinden tiksindiklerini ilan ederek düşmanlara karşı birlik ve beraberliğin sağlanması gereğini vurguladılar. Perşembe gününden itibaren başlayan büyük çaptaki gösterilerde İran halkı, bazı unsurların Kur'an-ı Kerim ve İran bayrağına yaptıkları saygısızlığı şiddetle kınıyor. Tahran'da İnkılap Meydanı'ndaki büyük gösterinin ardından da bir bildiri yayımlandı. Bildiride kiralık teröristlere ve kamu düzenini ve güvenliğini bozanlara karşı kararlı eylem çağrısında bulunuldu. Bildiride Kur'an-ı Kerim'in kutsal alanına hakaret ve normlar ihlal eden camileri ve İran bayrağını yakıp kadınların iffetine ve tesettürüne saygısızlık eden eylemlerin olduğu belirtildi. Bildiride isyancılar tarafından İslam topraklarının savunucusu olan güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ve İslam Cumhuriyeti sistemine karşı komplo ve fitnenin derinliğini gösteren din karşıtı ve İslami değer ve ideallerin kutsallığını ihlal eden isyancılar kınanırken Adil İslam'a ve Müslümanların büyüklüğüne ve uyanışına karşı nefret ve zulümden kaynaklanan ezeli düşmanların tahakküm ve siyonizm sistemini kınıyoruz denildi. Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi. Sorumlu kurumlardan ve yargıdan kanunları ve ilkeleri çiğneyen, kamu malına ve halkın namusunu ihlal edenlerin sanal ortamda şayia çıkaran ve yalancıların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bildirinin devamında küfür, nifak ve sapkın ortak cephesinin İslami sistemin gücünü ve devrimin direğini yani dini otoritenin ilerici ilkesini hedef aldığı belirtilmiştir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında görüştü. İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran ve Sri Lanka arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, iki ülkenin ekonomik işbirliklerinin daha fazla gelişmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti. Sri Lanka'nın altyapı projelerinde İran'ın özel sektörünün aktif hale gelmesini memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirmesi ve ekonomik ve ticari işbirliğinin ve teknik mühendislik hizmetlerinin geliştirmesini temenni etti. Emir Abdullahyan, İran'ın Sri Lanka ile ilişkileri geliştirme konusunda herhangi bir kısıtlaması olmadığını söyledi. Sri Lanka Dışişleri Bakanı İran'ın nükleer müzakerelerdeki ilerlemeyi memnuniyetle karşılayarak ikili ilişkilerin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırma konusundaki siyasi iradesini vurguladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporlama, denetim ve doğrulama işlemlerini daha profesyonel, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütmesini bekliyor dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın 66. yıllık oturumu bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Muhsin Neziri Asl ve İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin katılımıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın merkezinde başladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami bu konferansta yaptığı konuşmada İran'ın nükleer programı ve tutumunu açıkladı. İslami nükleer anlaşmaya dikkat çekerek Amerika uluslararası toplumun isteklerinin aksine nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının şartlarını ihlal etti ve bu anlaşmadan çekilerek azami baskı politikasına başvurdu. Ancak başarısız olduğunu ve bu politikanın etkisizliğini kabul etti dedi. Çeşitli vesilelerle belirtildiği gibi İran 2015 anlaşmasına hala bağlıdır ve diğer tarafların yükümlülüklerini ihlal etmesine karşı telafi edici tedbirler aldığını belirten İslami şöyle devam etti. İran'da beyan edilmemiş herhangi bir nükleer malzeme veya faaliyet yoktur ve bu konudaki tüm suçlamalar işgalci İsrail rejiminin sahte ve yanlış bilgilerine dayanmaktadır. İran, ajansın raporlama, denetim ve doğrulama işlemlerini daha profesyonel, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütmesini bekliyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran milletinin haklarını savunduklarını iddia edenler, sahte sloganlarını bir kenara bırakmalı ve İran milletine karşı onlarca yıldır uygulanan acımasız ve insanlık dışı yaptırımlara son vermelidir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran milletinin haklarını savunduğunu iddia edenlere uyarıda bulundu. Kenan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Düşmanın İslam Cumhuriyeti'ne ve İran halkına yaklaşımına her zaman ikiyüzlülük ve çift standart eşlik etmiştir. Son kargaşalarda Amerika ve bazen Avrupa'nın siyasi liderleri ve Batı'ya bağlı medya kuruluşları araştırmaya devam edilen trajik bir olayı kötü kullanarak İran milletinin haklarını savunma sloganı ile milletin güvenliğini bozan ve kargaşa çıkaranları desteklemek için eldivenden geleni yaptılar. Ancak milyonlarca insan ülkeye destek için sokaklara ve meydanlara çıkarak kargaşaya, kaosa ve kargaşaya karşı olduklarını ilan ettiler. Şüphesiz düşmanların İran ulusuna karşı savaşı bu kez de yüzlerce utanç verici başarısızlık vakası ile birlikte tarihe kaydedilecektir. İran milletinin haklarını savunduklarını iddia edenler sahte sloganlarını bir kenara bırakmalı ve İran milletine karşı onlarca yıldır uygulanan acımasız ve insanlık dışı yaptırımlara son vermelidir.
İran Petrol Bakanı Cevad Oğci, Amerika'nın zalimce ekonomik yaptırımlarına rağmen dost ülkelerle ilişkilerin geliştiğini kaydetti. Japonya'nın suikaste uğrayarak hayatını kaybeden eski başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine katılan İran Petrol Bakanı, Japonya NHK televizyonuna verdiği mülakatta Amerika'nın zalimce yaptırımlarına rağmen İran'ın yabancı yatırım cezbine çalıştığını ifade ederek, İran'ın bu bağlamda petrol sektörü için Japon firmalarının yatırımını cezbetmeye hazır olduğunu ifade etti. Oji, Japon firmalarını İran pazarına davet ederek İran'ın günlük bazında 4 milyon varil ham petrol üretme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Bakan, İran'ın Temmuz ayında Rus Gazprom firması ile petrol ve doğalgaz alanında işbirliği anlaşması imzaladığını kaydetti.
İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri, her ülkenin kendi toprak bütünlüğünü savunmak için güçlü bir savunma kuvvetine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tüm General Muhammed Bakri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada her ülkenin kendi toprak bütünlüğü, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını savunmak için güçlü bir savunma kuvvetine ihtiyaç duyduğunu, bunun önemli kısmının İran dahil birçok ülkede yiğit gençler tarafından karşılandığını belirtti. Komutan Bakare, İslam İran'a bu toprakların 3 milyon yiğit gencinin kutsal sahma yıllarında sahada destansı varlığı ve binlerce şehit ve gazinin takdim etmesinin unutulmayacağını vurguladı.
Devrim muhafızları kara kuvvetleri Irak'ın Kürdistan bölgesine yuvalanan terör yapılanmalarına yönelik yeni operasyon başlattı. Devrim muhafızları geçen cumartesi günü Irak kuzeyindeki terör örgütlerinin son girişimlerine karşılık olarak teröristlerin yuvalandıkları noktalara top atışı yaptı. Devrim muhafızları kara kuvvetleri bugün de Irak'ın Kürdistan bölgesine konuşlanan terör yapılanmalarının mevzilerine yönelik top atışları yapmaya devam etti. Devrim muhafızları teröristlerin mevzilerini bombalamak için İHA'lar da kullanmaya başladı. Operasyonda devrim muhafızları, topçu ve İHA birlikleri teröristlerin mevzilerini hedef almakta. Saldırılarda akıllı ve nokta vuruşu yapan silahların kullanıldığı ifade ediliyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 308 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.402'ye, vaka sayısı 7.547.397'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 172'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.324.360'a ulaştığı ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada ülke çapında toplam 154.756.704 doz aşı yapıldığı ifade edildi.
Japonya ile savunma sanayi ve özellikle ilgili istişareler yapacaklarını dile getiren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya gerek SİHA olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılarız diye konuştu. Çavuşoğlu uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ziyarette Türkiye'den Japonya'ya SİHA tedariki konusunun gündeme gelip gelmeyeceği konusuna ilişkin Çavuşoğlu, bizim ürettiğimiz İHA'lar, SİHA'lar dünyada şu anda üretilen ürünler arasında en iyilerinden hatta en başta gelir. Bunu söyleyebilirim. Libya'da da özellikle Trablus'un işgalini önleyen de Türk SİHA'larıdır. Japonya'yla her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz ifadelerini kullandı.
Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik Şafak Vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda geçmişteki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ile dokümanlarda yapılan incelemede örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, propaganda görüntüleri ve bazı isimlere ulaşıldı. Çalışmada örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları öne sürülen 10 zanlının kimliği ile adresleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen ön şüphelinin adreslerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin desteğiyle Şafak Vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına aranan 8 zanlı emniyette götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalaması için çalışma sürüyor.
Irak'ta hükümeti kurmak için yeni ittifak ilan edildi. Irak'ta hükümeti kurmak için Sadr Hareketi lideri Muktada Es-Sadr ile Türkmenlerin yer almadığı Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyanlardan oluşan yeni bir ittifak oluşturuldu. Şii koordinasyon çerçevesi içinde yer alan Ulusal Hikmet Akımı basın sözcüsü Fadi Eşrammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koordinasyon çerçevesiyle Sünnileri temsil eden Egemenlik Koalisyonu ve Azim Koalisyonu, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği, Hristiyanları temsilen de Babiliyun Koalisyonu'nun yer aldığı devleti yönetme ittifakının kurulduğunu açıkladı. Şammari bu ittifakla yer alan bileşenlerin ortak siyasi anlaşma imzaladığı da belirtti.
Filistin İslamı Cihat Hareketi askeri kanadı Kudüs Tugayları Nablus'ta Siyonist askerlerin hedef alındığını duyurdu. Kudüs Tugayları yaptığı açıklamada Filistin Direniş Mücahitlerinin bugün sabah saatlerinde Nablus'un doğusundaki Siyonist askerlerin merkezine atış ettiğini kaydetti. Açıklamada Nablus Tugay güçlerinin Siyonist karşıtı bu operasyonun ardından operasyon noktasından zarar almadan uzaklaştığı bildirildi. Öte yandan fanatik Yahudi yerleşim gruplarının çağrılarıyla bugün sabah saatlerinden itibaren sözde İbrani yılbaşı bahanesiyle yüzlerce Yahudi yerleşimci Siyonist işgal rejiminin güvenlik güçlerinin himayesi altında Mescid-i Aksa'da baskınlar düzenledi. Baskınlara öncülük eden yerleşimcilerin bazıları aynı zamanda bu kez Yahudi din adamlarına özel dini kıyafetleriyle baskınlara iştirak ettiler. İşgalcilerin baskınlarına karşı durmak amacıyla önceden Mescid-i Aksa'da toplanan erkek ve kadın murabıtlar tekbirlerle ve sloganlarla işgalci yerleşimcilerin baskınlarına tepki gösterdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Rusya ve Belarus'a saygıyla yaklaşması gerektiğini söyledi. Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko ile bir araya gelen Putin, görüşmenin basına açık kısmında Batı'ya mesaj gönderdi. Batı'nın geleceğinin Belarus'la ihtiyaç duydukları her şeyin bulunduğu Rusya ile olduğunu, bunun için Batılı ülkelerin sorumluluk bilinciyle kararlar almaları gerektiğini söyleyen Lukashenko'ya cevaben Rus lider, Batı'nın Rusya ve Belarus'a saygıyla yaklaşması gerektiğini ifade etti. Bu arada Putin, Belarus gübresinin küresel piyasalara tedariki önündeki engellerin hala kalkmasının son derece tuhaf olduğunu belirtti.
Ve Rusya'nın İzhevsk kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybetti ve 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın gerçekçi davranması halinde anlaşmanın kısa sürede sağlanabilmesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, defalarca Amerika'nın gerçekçi davranması ve iyi niyet göstermesi halinde nükleer anlaşma görüşmelerinde kısa sürede mütabakatın sağlanacağını belirtmiştir. Bu bağlamda dün yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, bazı dışişleri bakanları ve koordinatörleri aracılığıyla Amerika ile İran arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü duyurdu. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile bir araya gelen Emir Abdullahyan, nükleer müzakere süreci hakkında Amerika ile İran arasında bazı dışişleri bakanları aracılığıyla mesaj alışverişi ve koordinatörlük çalışmaları devam etmektedir dedi. Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın mantıklı bir yaklaşım ile diplomasi yolunda hareket etmeye devam ettiğini işaretle, Tahran'ın sürdürülebilir ve ekonomik menfaatlerinden yararlanmasını güvence altına alacak anlaşmaya vurgu yaptığını ifade etti. Emir Abdullahyan, Twitter hesabı üzerinden de yaptığı açıklamada, Amerika'nın gerçekçi olup bir karar verebileceği durumunda anlaşma mümkündür dedi. Dışişleri Bakanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi. New York'ta Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Nikaragua, Sri Lanka, Uganda ve Eritre, Ermenistan, Venezuela ve Irak Dışişleri Bakanları ile görüştüm. Bağlantılar Hareketi'nin bakanlar düzeyindeki toplantısında konuşmanın yanı sıra New York Times'ın sorularını yanıtladım. Amerika'nın gerçekçi olup bir karar verebileceği durumunda anlaşma mümkündür. İran İslam Cumhuriyeti 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı ilk baştan itibaren yerine getirmeye başladı. Ancak Amerika'da Donald Trump yönetimi iktidara geldikten sonra 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmekle kalmayıp yeni yaptırımları da ilave etti.
Amerika'nın şimdiki başkanı Joe Biden seçim kampanyasında nükleer anlaşmaya döneceğine dair söz vermesine rağmen pratikte şimdiye kadar bu bağlamda tek bir adım bile atmamış, hatta İran'a yönelik yeni yaptırımlara da uygulamıştır. Amerika yönetimi hatta şu sırada İran'ın bazı noktalarında yaşanan eylemleri kışkırtmaya çalışarak İran aleyhinde yeni girişimlerde bulunmuştur. Amerikan yönetimi nükleer anlaşmanın bölge ve dünya güvenliği ve istikrarı için gerektiğini ilan ederken İran'ın iş işlerine karışıp oralara desteklemekte iddiasının tam tersine hareket etmektedir. Benzer tavır ve yaklaşımlar yüzünden İslam İnkılabı rehberi başta olmak üzere ülkenin üst düzey yetkilileri defalarca Amerika'nın güvenilir bir taraf olmadığını duyurmuştur. Bu nedenle Amerika'nın taraf olacağı herhangi bir anlaşmadan Washington yönetiminin çekilmeyeceği ve İran'ın menfaatlerini temin edeceği güvencelerin alınmasını istiyor. İran İslam Cumhuriyeti anlaşma imzalandıktan sonra sadık taraf olduğunu, Amerika yönetiminin anlaşmayı ihlal eden ve yükümlülüklerini çiğneyen taraf olduğunu kanıtlamıştır. Bunun içindir ki İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ile ilgili düğümün atıldığı yerden açılması gerektiğini ifade ederek karşı taraflara net şekilde mesaj verdi. Çin ve Rusya gibi nükleer anlaşma tarafları da İslam Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu yaklaşımın oldukça mantıklı ve haklı olduğunu deklare etmiştir. Demek ki Amerika başta olmak üzere diğer tarafların da mantıklı ve gerçekçi şekilde hareket etmesi halinde Dışişleri Bakanı'ndan ifade ettiği gibi kısa sürede anlaşma elde edilebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Güneydoğu Asya özündeki savaş gölgesiyle ilgili. Kuzey Kore'nin Japon denizine balistik füze fırlatmasına Japonya ve Güney Kore'den sert tepki geldi. Amerika'nın Güney Kore ile yapacağı askeri tatbikat öncesi Kuzey Kore'den tepkiye yol açan bir adım geldi. Kuzey Kore balistik bir füze fırlattı. Güney Kore askeri yetkilileri Kuzey Kore tarafından fırlatılan kısa menzilli füzenin ülkenin doğu kıyılarına düştüğünü belirtti. Güney Kore gelişmeyi ciddi bir provokasyon olarak değerlendirdi, Kuzey Kore'yi kınadı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre kısa menzilli füze Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki North Pyongyang bölgesinden yerel saatle 6:53'te fırlatıldı. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, 50 kilometre irtifaya ulaşan füzenin düzenli yörüngede yaklaşık 400 kilometre seyrettiğini duyurdu. Bakan Hamada, Japon denizi yönüne fırlatılan füzenin Japon Münhasır Ekonomik Bölgesi dışına düştüğünü tahmin edildiğini kaydetti. Hamada 2022 başından beri kıtalar arası menzilli dahil Kuzey Kore'nin füze denemelerinin bölgeyi tehdit ettiğini ve bunlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Bu arada Japonya Başbakanlığı Ofisi ülke bakanlıkları ve kurumlarını teyakkuza geçirdi. Amerika, Hint Pasifik Kuvvetleri de denemenin gayrimeşru kitle imha silahları ve balistik füze programlarının etkisini vurguladığını açıkladı. Denemenin Amerika'nın uçak gemisi Ronald Reagan'ın gelecek haftaya planlı donanma tatbikatı için Kuzey Kore'nin Busan kentini demirlemesi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti. Kuzey Kore bu yıl en son 5 Haziran'da 8 kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.
Amerika'ya ait çeşitli savaş gemilerinin de Güneydoğu Asya'daki demir atması Amerika liderliğindeki batılı devletlerin kışkırtıcı eylemlerine de devam ettiğini gösteriyor. Bölgede Japonya ve Güney Kore kıyılarında açıklarında düzenlenen tatbikatlar durumu daha da ağırlaştırıyor. Amerikan savaş gemilerinden her daim gerilim içinde olduğu Güneydoğu Asya bölgesindeki varlığı, Batılıların bölgede Kuzey Kore'ye saldırı ve bu kritik bölgede savaş çıkarmak için fırsat kolladıklarını gösteriyor. Buna ilaveten Amerika'nın gerçek hedefinin Rusya'nın güneydoğu bölgesindeki müttefiki sayılan Çin'e baskı yapmak için olduğu düşünülüyor. Bu bağlamda Amerika, İngiltere ve diğer müttefikleri Japonya ve Güney Kore'yi diğer bölgesel ve küresel rakipleri karşısında bir yem olarak kullandıkları ortada. Görünen o ki Kuzey Kore Amerikan USS Ronald Reagan savaş gemisinin ortak tatbikatı için Güney Kore sahiline demirlemesinin ardından kısa menzilli balistik füzesine denedi. Pyongyang hükümeti defalarca yaptığı açıklamada Amerikan yönetiminin bölgedeki kışkırtıcı eylemleri ve Washington'un izinden giden ülkelerle ortak tatbikatları yüzünden kendi askeri kuvvetlerinin gücünü kattığı deklare etmiştir. Kuzey Kore bu sene onlarca füze ve silah denemesini gerçekleştirmiştir. Bu da Pyongyang'ın kendi füze ve nükleer silah depolarını artırmakta olduğunu gösteriyor. Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler ve Kuzey Kore'nin komşuları bu ülkenin balistik füze ve nükleer denemelerinden endişe duyduklarını her daim deklare ederken Pyongyang, Amerika'nın bölgedeki askeri varlığı ve kışkırtıcı eylemlere yüzünden de kendi silahlarını geliştirdiği bildiriliyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Hicri Kameri 148 yılında Medine kentinde dünyaya gelen İmam Rıza Aleyhisselam, Sefer ayının son gününde Hicri Kameri 203 yılında şehit edildi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatı ve imamet dönemi Müslümanların Ehl-i Beyt Aleyhisselam'a yönelişi ve Mutahhar Ehl-i Beyt'in halk arasındaki desteğinin güçlendiği dönemdi. Müslümanların Ehl-i Beyt'in 8. imamına olan sevgisinin yoğunlaşması ile birlikte Abbasi halifesi Mamun kurduğu komplo ile o hazreti zehirleyerek şehit etti. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ehl-i Beyt imamlarından 8. yıldızı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tahran Radyosu ailesi olarak bu münasebetten dolayı taziyelerimizi siz değerli dinleyicilerimize sunuyor. Ve konuyla ilgili din alimi Sayın Bahri Akyol ile konuşacağız bugün. Sayın Akyol, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. İmam Rıza Aleyhisselam İslam dininde ve İslam dini yolunda verdiği hizmetleri ve mücadeleleri nasıldı, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Nebihi nesteyn ve huvel mu'in ve ente semi'ul alim. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Tebareke ve Teala'nın yeryüzünde hücceti olarak bütün Müslümanlara bir olgu, bir rehberdir. Ve özellikle yaşadığı dönemde zalimlerin, tağutların şiddetli baskısı altında her çeşit yollarla İslam'ı halka anlatmaktaydı. Özellikle İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Tuz Sölü'ne, yani bugün Meşet diye anılan şehre esaret halinde götürüldü. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam yol boyunca bütün dostlarına ve İslam'ı seven, İslam hayranlarına çeşitli muizelerde, vaizlerde bulundu ve onlara her zaman Allah-u Tebareke ve Teala'ya kul olmayı ve mümin olarak yaşamayı nasihat etti. Özellikle İran'ın Nişabur şehrinde küçük bir mucizede bulunarak onlara hepsine nasihatte bulundu ki قُلُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا. Ey müminler, sizler Allah rızası için samimi bir kalple لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ kelimesini kalpten söylerseniz ise Allah-u Tebareke ve Teala sizi affedip ve kıyamette Müslümanlardan karar verecektir. Hadis uzundur. Devamında ise ve ene min şurutiha, bu la ilahe illallah dediğinizden sonra Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini kabullenip ondan sonra benim imametimi kabul eden insanlar kıyamette mümin sıfatıyla meşhur olacaklar. Bu bütün insanlara vasiyettir. Ve özellikle imamın olgu edinecek sıfatı, hiçbir zaman sofra başında tek yemek yemezdi. Hatta hizmetçilerle, kölelerle beraber oturup bir sofrada yemek yedi. Bu imamın biz insanlara en büyük bir olgu olduğuna işaret ve delalettir. Evet değerli kardeş, ikinci sorunuz varsa buyurun.
Bilindiği üzere Mamun Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ı Medine'den Meşhed'e zorla getirtiyor ve daha sonra hilelerle o Hazreti şehit ediyor. Sizce amaç neydi İmam Rıza Aleyhisselam'ın getirilme noktasında?
Evet, çok güzel bir soruya değindiniz. Amaç bellidir. Her zaman için tağutlar, müminler karşısında bir kaledir. Yani sadece Allah-u Tebareke ve Teala'nın hakkaniyetini ve onun vehdaniyetini, tevhidini anlatan kişileri sahneden kaldırmaktır. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam bütün işleriyle, bütün amel ve fiilleriyle insanları sadece ve sadece Allah'a kul olmaya davet etmektir. Bunu gören zamanın gaddar hükümetleri, Memun olsun, Abbasiler olsun falan, hepsi bu tür insanların sahneden kaldırılmakla amaç. Yani İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan başkasına ibadetin, kulluğun hiçbir faydasının olmadığını anlatmaktaydı. Bunu anlayan insanlarsa her gün geçtikçe İmam Rıza Aleyhisselam'ın etrafında çoğalmaktaydı. Bunu gören zalim, gaddar hükümetler, tağut sistemler böyle bir şahsın yaşamasına imkan tanımazlar. Aynı şekilde günümüzde öyledir. Dünyanın her bir yerine baktığımızda bu sahneler görülmektedir. Yani işin daha doğrusu dünyanın her tarafına baktığımızda her yer akıllı, mümin insanlar için bir aynadır. O aynaya insan baktığında ibret alması gerekir. Yani ibret alınması gereken çok şeyler var. Oysa ne yazık ki ibret alan pek az. Evet kardeşim. Buyurun Hasan Bey.
Başka bir soru. İmam Rıza'nın hayatının, yaşamının İranlılar hayatındaki rolü ve başka etkilerini bilmek istiyoruz. Buyurunuz hocam.
İnşallah.
Bu noktada sizin...
Evet. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam kocaman İran İslam Cumhuriyeti gibi bir memleket, bir memlekete gerçekten bir berekettir. Bir rahmettir. Yani Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam İran İslam Cumhuriyeti'ne olan bereketi bugünkü petrolünden, gazından, neyinden milyonlarca kez daha keramet ve berekettir. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın hak evlatlarındandır, öz torunudur. Allah-u Tebareke ve Teala'nın Resulü bunu bizzat kendi mübarek ağızlarından buyurmuş. Ey benim ümmetim, ey benim sahabelerim, gün gelecek benim evlatlarımdan Ali isminde bir tanesini bu Medine'den Tuz çölüne esir olarak götüreceklerdir. Ve gün gelecek Allah-u Tebareke ve Teala'nın lütfuyla bu Tuz çölü denilen bir yer Allah-u Tebareke ve Teala'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah'ın melaikeleri, bütün melekleri oraya inip kalkacaklar. Her kim İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ı Tuz çölünde gidip ziyaret ederse Yüce Rabbim onun dert ve üzüntülerini giderecektir. Bu açıdan İran İslam halkı da elhamdülillahi rabbil alemin zamanın hak, masum, hüccet imamını tanımış ve onun ezametini bildiklerinden dolayı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek doğum yıl dönümü veya şehadet yıl dönümünde ise milyonlarca insan gidip yakından İmam Aleyhisselam'a hürmetlerini, saygılarını, tazimlerini bildirip ve ona biatlarını tekrarlamak için oraya milyonlarca insan gitmektedirler. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Günümüz dünyasında da herkes bunu yakından görüp izlemektedir.
Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Allah sizden razı olsun. Allah-u Tebareke ve Teala sizi dünya ve ahirette İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarından karar ver.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Bahri Akyol hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili röportajımızı dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemizde programımıza da başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından nakleden sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'ın dört bir yanında İslam İnkılabı'na destek yürüyüşlerinin düzenlenmesi Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Amerika'nın gerçekçi davranması durumunda bir anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Amerika'nın Lübnan'da fitne çıkardığını vurgulayarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti verdiği sözleri yerine getirdi ama Amerika ülkemize sadece fitne çıkarmanın peşinde. Parlamento seçimlerinin ilk gününden beri bir an önce hükümetin kurulmasını talep ediyoruz. Çünkü hükümetin varlığı yokluğundan daha iyidir. Çözümler kısmi de olsa birçok sorunu çözer. Hizbullah az konuşuyor ve çok faaliyette bulunuyor. Hizbullah bir şey söylediğinde düşmanlar dostlardan önce onun boyutlarını anlıyor ve bu sözleri tekrarlamaya gerek yok. Şeyh Naim Kasım açıklamasını şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti Lübnan'a 600 bin ton yakıt gönderme sözünü yerine getirecek ve şimdi Lübnan hükümetinin bunun gerçekleşmesi için uygulaması gereken eylemler kaldı ama Amerika sadece yalan söylemekte kalmıyor, aynı zamanda baskı ve yaptırımlar ve Lübnanlılar arasında fitne yaratma çabasının bir parçası olarak Mısır ve Ürdün'ün Lübnan'a elektrik vermesini engellemeye çalışıyor. Sadece İsrail rejiminin çıkarlarını düşünen Amerika'yı takip edip onun peşinden gidenlerin Amerika'nın gerçek yüzünü anlamalarını umut ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın El Minar kanalı bilgili kaynaklardan nakleden şu ifadelerde bulundu. İran Enerji ve Petrol Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gönderilen Lübnan heyeti, İran hükümetinin Lübnan'ın 5 ay boyunca 600 bin ton ve ayda ortalama 120 bin ton yakıt tedarik etme talebini kabul ettiğini açıkladı.
İttilat gazetesinde Amerikalı ekonomist Jeffrey Sachs'ın Ukrayna'daki çatışmadan NATO ve Amerika'nın sorumlu olduğunu vurgulaması, işgalci Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşed yaptığı açıklamada bu ülkenin Suudi koalisyonu tarafından abluka altına alınmasının barış yolunda büyük bir engel olduğunu söyledi. El-Mesire kanalının bildirdiğine göre Mehdi El-Meşed Yemen gerginlik aramıyor ancak diğer tarafta barış arayan akıllılar yoksa gerilim olasılığı var dedi. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı açıklamasının devamında saldırgan ülkeler Yemen milletinin taleplerini kabul etmiyor ve milletimizin ve ülkemizin haklarına saygı göstermeden barış ve güvenlikten bahsetmenin hiçbir anlamı yoktur. Yemen milletini kuşatmak ve kaynaklarından yoksun bırakmak barış ve güven inşası yolunda büyük bir engeldir diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Suudi koalisyonun Yemen savaşında teröristleri kullandığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı El-Kaide ve IŞİD'in Yemen'e karşı saldırgan koalisyonunun ayrılmaz bir parçası ve ana unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Bakanlık El-Kaide'nin kendi unsurlarının Yemen ordusuna karşı savaşa katıldığını da kabul ettiğini duyurdu. El-Kaide terör örgütü geçen ay Mayıs ayında bir video yayınlayarak Riyad'ın planlama ve emirleriyle oluşturulan Mansur Hadi'nin yerini alacak başkanlık konseyine desteğini bildirirken Suudi Arabistan'dan aldığı İHA'ların Ensarullah'a yönelik düzenlediği operasyonları gösteren yeni bir video yayınladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın Şehadet Yıl Dönümü özel programı. Bugün İmam Rıza Aleyhisselam'ın Meşhed'deki türbesinde bambaşka bir atmosfer hakim. Türbenin avlusu ziyaretçilerle dolup taşıyor. Güneş batmak üzere. Türbenin etrafında güvercinler kanat açıyor ve uzaktan ağıt sesleri geliyor. Kalabalığın rıza, rıza haykırışı avluda yankılanıyor. Bugün İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. O gün İmam Rıza Aleyhisselam yine her sabah olduğu gibi yegane Allah'a yönelerek namazını kıldı. Yeni bir elbise giydi ve mihraba geçti. Sanki bir şeyler olacağından haberdardı. Yüzü her zamankinden daha çok parlıyordu. Gözlerinde aşk ve iman duygusunu okumak mümkündü. Birden Halife Mamun'un kuryesi geldi ve şöyle dedi: Halife Mamun sizi istiyor. İmam kurye ile birlikte yola çıktı. Mamun imamı karşıladı ve kendisinin oturduğu mevkiye çağırdı. Orada karşılıklı oturdular. Ancak Mamun'un gözlerinde şom bir ışıltı dikkat çekiyor ve küstah bakışları içindeki sırrı dışa vuruyordu. Mamun tüm entrika ve komplolara karşın İmam Rıza Aleyhisselam'ın halk arasındaki sevgisini yok etmeyi ve kendi iktidarını benimsetmeyi ve sevdirmeyi başaramamıştı. Mamun, İmam Rıza aleyhisselamın asla zulüm ve despotluğa boyun eğmeyeceğini biliyordu ve imamın varlığı bir güneş gibi parladığı müddetçe kendisinin halife olarak halk arasında yeri olmayacağının da bilincindeydi. Kendi kendine en iyisi İmam Rıza'yı yok etmek diyordu.
Mamun yürümeye başladı. Hiç konuşmuyordu. Meyvelerin arasından bir salkım üzüm aldı ve birkaç tanesini yedi. Ardından imamın karşısına geçti ve gözlerinden öptü. Üzüm salkımını imama verdi ve "Ey Allah Resulü'nün evladı, bu üzümden daha iyisini görmedim." dedi. İmam sanki bakışları ile şu karşılığı veriyordu: "Ey Mamun, cennet üzümleri bu üzümden daha iyidir." Mamun imamdan üzüm yemesini istedi. Ancak imam kabul etmedi. Bu kez Mamun ısrarla zehirli üzümleri imama sundu. İmam acı bir gülümseme ile karşılık verdi. Birden imamın rengi değişti ve iyi olmadığını hissetti. Üzüm salkımını yere attı ve ayağa kalktı. Halsiz bir şekilde ve acı çekerek yola koyuldu.
İmamın yakın sahabesi Ebu Salt, imamı görünce önce sevindi. Ebu Salt, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinden büyük bir şahsiyetin yanında olmaktan mutluydu. Ona göre İmam Rıza aleyhisselam yetenekli gönülleri aydınlatan ve onlara tazelik ve hayat veren bir varlıktı. Ebu Salt, imamın şu sözlerini hatırlıyordu: "İmam ve rehber Allah'ın yeryüzündeki emini, kullarına hücceti, Allah'a davet eden ve onun tealimini koruyan kimsedir. İmam tüm günahlardan paktır. İmam bilimlidir ve sabırla donatılmıştır. İmam dinin sürekliliği ve Müslümanların izzetinin vesilesidir." Ebu Salt tam bunları düşünürken birden imamın durumunu fark etti. Mamun'un sonunda yapacağını yaptığını anladı. Kalktı, ağladı fakat iş işten geçmişti. İmam kısa bir sürede şehit düştü. O gün Hicri Kameri Sefer ayının son günüydü.
İyi ahlak, geniş bilim, Allah'a derin iman ve insanlara ilgi duymak İmam Rıza aleyhisselamın en belirgin özellikleriydi. İmam Rıza aleyhisselam manevi ve ibadi konulara büyük özen gösteriyor, Müslümanların işleriyle ilgileniyor ve hastaları ziyaret ederek yardımcı olmaya çalışıyordu. İmam Rıza aleyhisselamın derin bilim ve marifi, İslam dünyasının önde gelen alim ve düşünürlerini imama başvurmaya yöneltiyordu. İmam, mübarek yaşamı boyunca Kur'an-ı Kerim tefsiri, hadis, ahlak, ahkam ve İslami tıp alanlarında birçok bilgin yetiştirdi. Ancak imamın şahsiyetinin bir başka boyutu da siyasi mücadeleleriydi.
Genel olarak hicretin ilk 100 yılının ikinci yarısında İslam'ı halifet, saltanat ve eşraflık simgeleriyle karıştı ve despot hükümdarlar iktidarın başına geçti. Ehlibeyt fertleri olan imamlar ise ta baştan zalim ve fasık hükümdarlarla mücadeleye başladılar. İmam Rıza aleyhisselam da kendi çağında zulüm ve fesatla mücadeleye başladı. İmam Rıza aleyhisselamın döneminde şartlar biraz farklıydı.
İmam büyük bir tarihi deneyim ve siyasi bir gizli savaşla karşı karşıyaydı. Öyle ki bu savaşta yenilmek veya galip gelmek Müslümanların kaderini etkileyebilirdi. Bu savaşta Abbasi Halife Mamun inisiyatifi ele geçirerek hilekarlıkla arenaya çıktı.
Bir gün Mamun İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah Resulü'nün evladı, sen alim, takvalı ve erdemli birisin. Bence rehberlik için benden daha layıksın. İmam Rıza Aleyhisselam ise, ben Allah'a kulluk etmekten onur duyarım. Takva ile kurtuluşa ermeyi ve ilahi nimetlere kavuşmayı umuyor ve dünyada mütevazi olmakla Yüce Allah katından saygın bir mevki umut ediyorum şeklinde karşılık verdi. Mamun ise kendini azletmeye ve imamı halife yapmaya karar verdiğini söyleyince İmam Rıza şöyle karşılık verdi. Bu makam sana aittir. Allah'ın sana verdiği bu mevkiyi başkasına vermen doğru olmaz. Ama eğer hilafet senin değilse, sana ait olmayan bir şey hakkında karar vermen ve senin olmayan bir şeyi başkasına vermen de doğru olmaz. Sen kimin bu mevki için layık olduğunu daha iyi bilirsin.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın bu sözleri Mamun'a çok ağır geliyordu. Ancak yine de öfkesini gizlemeye çalıştı ve şöyle karşılık verdi. O zaman ey Allah Resulü'nün evladı, benim veliahtlik makamını mutlaka kabul etmelisin. İmam Rıza Aleyhisselam ise bu işi hiçbir zaman kendi iradesiyle kabul etmeyeceğini belirtti. Mamun imama, sen bu mevkiden uzak durmakla halkın seni dünyaya ilgisiz biri olarak tanımalarını istiyorsun dedi. Sonunda Mamun, İmam Rıza'yı veliahdi olmaya zorladı ve imam da kabul etmek zorunda kaldı. Tabi imam, hükümet işlerini hiçbir şekilde karışmayacağı şartını da gündeme getirdi.
Böylece İmam Rıza Aleyhisselam, akılcı ve tedbirli halka Mamun'un siyasi icraatından sorumlu olmadığını ve hükümetle hiçbir ilgisi olmadığını anlattı. Bu arada yeni konum imamın manevi izzetini de artırdı. İmam Rıza Aleyhisselam, açık siyasi ortamdan en iyi şekilde yararlandı. Öyle ki imamın veliahtlık dönemi Şii tarihinin en bereketli dönemi oldu ve Müslümanların mücadele sürecinde yeni bir fırsat oluştu. O zamana kadar İmam Rıza Aleyhisselam'ın sadece adını duyan birçok insan onu toplumun imameti ve rehberliği için layık biri olarak görmeye başladılar. Ancak sonunda Mamun, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şahsiyeti ve hasiyetini hedef aldığı okun kendisine geri döndüğünü anladı. Bu yüzden geçmişleri gibi bir komplo kurarak İmam Rıza Aleyhisselam'ı zehirleyerek şehit etti. Aziz dinleyiciler, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal savunma yıllarında değerlerin tecellisi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Kutsal Sama Haftası dolayısıyla hazırladığımız Kutsal Sama Yıllarında Değerlerin Tecellisi isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde cihat kavramı ve bu kavramın kutsal savunma yıllarındaki tecellisi üzerinde duracağız.
Allah-u Teala Maide suresinin 105. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir.
Nefis ile cihat kelimesi ilk kez Allah Resulü sahabesinin cihat ve görevlerinden Medine'ye geri dönüp toplu olarak Allah Resulü'nün yanına gittikleri zaman ortaya çıktı. Allah Resulü onları teşvik ederek şöyle buyurmuştu. Aferin, küçük savaştan dönüp büyük savaşa da katılmak isteyenlere selam olsun.
Bunu duyan sahabe sordular. Ey Allah'ın Resulü! Büyük savaş da nedir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefis ile mücadele ve ona karşı cihat etme. Ardından da en büyük cihadın insanın kendi nefsine karşı başlattığı mücadele olduğunu buyurdular. Peygamber Efendimiz'in bu sözleri iç düşman ile savaşmanın dışarıdaki düşman ile savaşmaktan daha önemli olduğunu gösteriyor. İşte burada nefisine mücadele etmenin önemi de ortaya çıkmaktadır.
İslami öğretilere göre insan iki tür cihat yapabilir, küçük ve büyük cihat. En zoru ise büyük cihat yani nefis ile mücadele cihadıdır. Kimliğimizi, batınımızı koruyan cihattır. Büyük cihat, insanın vücudundaki şehvetler, haylazlıklar, tembellikler, ihtiras ve kötülükler ile mücadele etmesidir. İnsanın içindeki şeytan ile sürekli olarak mücadele etmesi ve kötülüklere yönelmemek için içgüdülerini dizginlemesidir.
Küçük cihat ise savaş ve çatışma meydanında düşmana karşı mücadele vermektir. İran milletinin de dayatılan savaşta zaferinin en önemli etkeninin aslında büyük cihat olduğunu belirtmeliyiz. Şehitler nefsin kurduğu mayın tarlaları ve alanlarından geçmeseler de zaten cephede gerçek mayınlar ve patlayıcılara da geçemezlerdi.
Şehit Ali Çilsazan ise bu hususta şöyle diyor, ancak kendi nefsinin dikenli tellerinden kurtulan biri, düşmanların dikenli tellerinden de kurtulabilir. Nefsinizin dikenli tellerinden kurtulduktan sonra buralardan geçebilirsiniz.
Kutsal Sami yıllarındaki savaşa katılan savaşçılar ve mücadeleciler savaşa özel bir şekilde bakıyorlardı. Onlar savaşa arifane açıdan bakıp savaş meydanını hak ve batılın karşı karşıya geldi saha olarak görüyorlardı. İranlı şehitler, şehitlerin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam gibilerini model seçerek savaşa ve cihada katılmışlardı. Onlar her türlü maddi şeye göz yumuşlardı. Dünyevi bağlılıklarını bir kenara bırakıp sırf hak ve batıl arasındaki savaşta hakkına zafer kavuşmasını hedeflemişlerdi.
Mücadeleciler arasında cephelerde faziletlerin özü sayılan arif ve aydın insanlar vardı. Bunlar ruhsal temizlikleri ve nefislerini terbiye etmelerinden dolayı Allah'a vurulmuş ve ona aşık olmuşlardı. İşte bu kesim kılavuzluk görevi yaptılar. Onlar ilahi feyzin indirilmesinin sebebiydiler.
Şehit Murtaza Turecizade hakkında yazılan Ya Zehra kitabının bir kısmında şu ifadelere yer verilmiştir. Muhammed ilginç şeyler yapardı. Nefsini dizginlemek için gereken her şey. Sabah ve akşam namazında çok garip görünürdü. Son zamanda geceleri daha fazla ibadetle geçiriyordu. Vurulmuşluğun Uzun Hikayesi isimli kitapta şöyle okuyoruz. Mücadele verenler arasında özel bir durum söz konusu idi. Mücadelecilerimizin yalvarışları ve yakarışları, bazıların açtıkları ateş karşısında kalkan gibiydi.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı'nın kurucu lideri İmam Hümeyni'nin öğrencilerini arif ve muhlis kullara çeviren de Allah'ları ile kurdukları bu samimi ilişkilerdi. İmam Hümeyni ise mücadeleciler hakkında şöyle buyurmuştur. Ben her zaman seferber güçlerin samimiyetini ve halis muhlis duruşlarına gıpta ettim. Allah'tan onlarla beraber kıyamet günü haşredilmemi istiyorum.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu özelliğe dayanarak dayatılan savaşı diğer savaşlardan farklı görerek şöyle buyurmuşlardır. Bizim cephelerimizin dünyadaki savaş cephelerinden farkı ibadet mihrabı ve maneviyat dolu olmasıdır. Bizimkiler sırf savaş cephesi değil de dua, yalvarış, ibadet, vallahi zikretme ve ona yakınlaşma ortamıydı.
Kuşkusuz Irak Baas rejiminin İran'a dayattığı savaşta İran'ın zafer elde etmesinin en önemli etkeni morallerin maneviyatla dolması ve mücadelelerin nefislerini dizginlemesi oldu. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın takva sahipleriyle ilgili sözleri bu mücadelecileri ne kadar da güzel anlatmaktadır. Onlar geceleri ibadet eden, gündüzleri de aslan gibi mert olanlardır.
Şehit Mehdi Zeyneddin'in en önemli özellikleri arasında onun operasyonlarda ön safta yer alması, gündüz bile düşman ile karşı karşıya gelmesi ve en zor düşman baskınlarına karşı direnmesine değinmek mümkün. Böyle bir moralin temeli ve kökü iman ve Allah'a inanmakta aranmalıdır. Onun sürekli mücadelesi Allah içindi. Hiçbir zaman ruhunda yorgunluk ve bitkinlik görünmedi. Şehit Zeyneddin bu sürekli çabalarının yanında dini mustahap görevlerini de unutmuyordu. Savaş sahasının kutsal bir mekan olduğunu, insanın burada Allah'a daha da yakınlaştığını düşünüyordu.
Şehit Zeyneddin her daim mücadelecilere nefislerini dizginlemeleri ve büyük cihada yönelmeleri tavsiyesinde bulunurdu. Her zaman abdestli olmaya çalışırdı. Diğerlerine de bunu tavsiye ederdi. Namazın vaktinde kılınmasını isterdi. Kur'an-ı Kerim ile haşır neşir olup ayetleri ezberlemeye çalışırdı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi kutsal sanma yıllarındaki bu kadar değerli bir bakışın bilinçli inanmak semeresi olduğunu düşünerek şöyle buyurmuştur. Ne olur da bir mücadeleci, bir genç ve bir insan farklı sahalarda bu kadar aydın bir bakışa sahip olabilir. Tabii ki bilinçli inanma gücü. Kıymetlilerim, mücahitlerimizdeki bu bilinçli iman gücü tehlikeye, meydan okumalarına neden oldu. Komutanlarımızı bir dakika bile kendi rahatlarını düşünmeyerek tehlikeyi göz ardı etmelerine yönlendirdi. Gündüz gece çabalayıp emek veriyorlardı. Kendi haysiyetlerine göz ardı edip Allah için İslam'ın hedefleri uğruna, Müslüman milletin yüceltilmesi ve özgürlüğü için hayatlarını feda ettiler.
İran'ın güneybatısındaki Hurram şehri düşman tarafından işgal edildiği dönemde herkes hüzünlü ve bitkindi. Düşman ise destek aldığı dış kuvvetlere dayanarak Hurram şehre yerleşmeyi planlıyordu. İslam ordusu mücadelecileri ise tanklar ve gelişmiş silahlar karşısında tüfek ile savaşıyorlardı. Ancak imanları ve dik duruşları tamdı. Bu gençler elleri boş bir şekilde ancak iman ve umut dolu gönülleriyle gelişmiş silahları olmadan, savaş eğitimi bile görmeden sahaya ayak bastılar ve düşmanı darmadağın ettiler. Şimdi de dayatılan savaşın üzerinden 40 yıl kadar süre geçmesine rağmen cephelerde insanların kendilerini yetiştirmesi tadı bugün de savaş görmeyen genç nesilde etkisini bırakmıştır. Yeni nesil her kriz için kendini hazır tutmaya çalışıp ülkedeki güvenlik ve huzuru korumayı kendi görevi edinmiştir.
Muhterem dinleyiciler, Kutsal Sama yıllarında değerlerin tecellisi isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Lorestan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı, el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestan ilinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuven'in simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani dönemini yadigarlarından biridir. ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devase Burci ve Deji Şapur Has olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçlı kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hürremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hürremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kio, Lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kio olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kio gölü kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kio'dan sonra Hürremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Loresan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nujyan şelalesine ya da yerel halkın deyimiyle Nujyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Tahran Radyosu.
Nurşan Şelalesi daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale, meşe, alıç ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nojyan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmel Kuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmel Kuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmel Kuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurab Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad, Poldohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır. Asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurab Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hürremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hürremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. Tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkese İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hürremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Oh,